Ayrım 3.
Kalabalıkla gelir düzeyi arasında güçlü bir ilişki vardır. Yoksul insanlar, zenginlerle karşılaştırıldığında kalabalık koşullarda daha fazla yaşamak eğilimindedirler. Suç oranı ile gelir düzeyi arasında da güçlü bir ilişki vardır. Yoksul insanlar daha fazla suç işlemektedirler. Bu durumda kalabalık ile suç oranı arasındaki ilişkinin bütünüyle her ikisinin de gelir düzeyi ile ilişkili olması gerçeğinden kaynaklandığını görebiliriz. Yoksul insanlar nüfus yoğunluğu yüksek kesimlerde yaşar ve daha fazla suç işlerler. Dolayısıyla nüfus yoğunluğu ile suç oranı arasındaki ilişkiye karşın yalnız başına nüfus yoğunluğu suç oranı üzerinde etkili olmayabilir. Deneysel araştırmalar. Deneysel yöntemde bir değişkenin, aç parantez bağımsız değişken, farklı düzeylerinin bulunduğu koşullar araştırmacı ya da bir dış güç tarafından yaratılır. Denekler rastlantısal, yani random olarak koşullara dağıtılırlar ve bir ya da daha fazla bağımlı değişkendeki değişiklikler ölçülür. Eğer toplumsallığı etkileyen etmenlerle ilgileniyorsak, böyle bir etmeni seçer ve amaçlı olarak onun bir deneyde değişik düzeylerinin etkilerine bakarız. Korkunun toplumsallığı artırıp artırmadığını bilmek istediğimizi varsayalım. Bunu araştırmak için korku düzeyi dışında her bakımdan birbirinin aynı olan iki grup denek bulmamız gerekecektir. Eğer bu iki grup arasında başka herhangi bir bakımdan farklılık varsa, toplumsallık düzeyinin farklı korku düzeylerinden kaynaklandığından emin olamayız. Neden başka bir farklılık olabilir? Yukarıda açıklandığı gibi, eğer bir grubun korku düzeyi daha yüksekse ve ek olarak bu grup daha güçsüzse, toplumsallıktaki artışa neyin neden olduğunu bilmek olanağı yoktur. Öte yandan, eğer gruplar korku düzeyi dışında hiçbir farklılık göstermiyorlarsa, toplumsallıkları açısından herhangi bir fark daha yüksek korku düzeyine yüklenmek zorundadır. Rastlantısal dağıtım, aç parantez, random assignment, kapa parantez. Öyleyse kritik bir sorun, deneklerin yalnızca araştırma konusu değişken açısından birbirlerinden farklı olduğundan emin olabilmektir. Deneye girerlerken iki grup olabildiğince birbirinin aynı olmalıdır. Bu koşul, deneklerin deneysel koşullara rastlantısal, yani random olarak dağıtılması, yani her bir deneyin hangi deneysel koşula girmesi gerektiğini tümüyle rastlantısal olarak karar verilmesi yöntemi ile yerine getirilebilir. Rastlantısal dağıtım yazı turu atılarak kura ile ya da en iyisi seçimin tümüyle rastlantıya bağlı olmasını güvenceye alan bir rastlantısal sayılar çizelgesi kullanılarak sağlanabilir. Rastlantısal dağıtım altında yatan temel düşünce, deneyin deneysel duruma kendisiyle birlikte getirdiği hiçbir şeyin onun hangi gruba gireceğini belirlemede etkili olmamasının sağlanmasıdır. Bu belirleme araştırmacı tarafından ve tümüyle rastlantısal olarak yapılacaktır. Eğer denekler koşullara bunun dışında bir ölçütle dağıtılırlarsa, gruplar deneysel işlemlerle ilişkisiz herhangi bir bakımdan farklılaşabilirler. Örneğin, deneklerden yüksek ve düşük şok koşullarından birini seçmelerini isteyebilir ve yeteri kadar denek bulabilmek için yüksek şok koşulunu seçenlere diğerlerinden biraz daha fazla para verebiliriz. Eğer bunu yaparsak, yüksek şok kolunu seçen denekler düşük şok kolunu seçenlerden farklı olabilir. Önceki denekler büyük bir olasılıkla şoktan daha az korkan ve belki de paraya ya da verilen herhangi bir ödüle daha düşkün ve benzeri kişiler olacaklardır. Ayrıca daha kolay ikna edilebilen kişiler de olabilirler. Çünkü araştırmacının onlardan istediğini yapmaya daha isteklidirler. Bu etmenlerden herhangi biri kendi başına toplumsallıkta bir farklılığa neden olabilir. Hiçbir araştırmacının böyle bir dağıtım işlemini kullanmayacağını bilmekle birlikte, doğal durumlarda bu tür bir seçim sık sık görülür ve ilişkisel araştırmalara bir belirsizlik getirir. Uçaktan atlayıp bir süre paraşütlerini açmayan insanlar en çok tenis oyununu seven insanlardan daha fazla korkarlar. Korkunun toplumsallık üzerindeki etkisini araştırmak için bu iki grubun ne kadar toplumsallık gösterdiklerini gözleyebiliriz. Fakat paraşütsüz atlamayı, yani tehlikeli ve korkutucu bir sporu seçen insanların tenisi seçenlerden farklı oldukları açıktır. Böylece paraşütsüz atlayıcılarla tenis oyuncularını toplumsallık açısından karşılaştıran ilişkisel bir araştırma, grupların korku dışında başka değişkenler açısından da farklı olabilmeleri gibi bir sınırlılık taşıyacaktır. Deneysel yöntem rastlantısal dağıtımla bundan kaçınır. Eğer denekler koşullara yaptıkları bir şey ya da sahip oldukları bir özellik temelinde dağıtılırlarsa, girecekleri koşulu kendileri seçmeseler bile benzer sorunlarla karşılaşılır. Erken gelen denekleri bir gruba, geç gelenleri bir gruba, hatta deney için hafta arasında kaydolanları bir gruba, hafta sonunda kaydolanları bir gruba ayıramayız. Bu gruplar arasında farklar var mıdır bilmiyoruz. Fakat farklı olmaları olasılığı vardır ve herhangi bir deneysel sonuç bu farklılıktan kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca yönergeleri anlayan denekleri bir gruba, anlamayanları bir gruba koymak da doğru olmayacaktır. Bu, araştırmacıya sık sık çekici gelen bir koşullara dağılım yöntemidir. Çünkü çoğu kez koşullardan biri diğerinden daha karmaşıktır ve biz bütün deneklerin yönergeleri anladığından emin olmak isteriz. Fakat öyle görülüyor ki bu durumda zeka ya da deneysel işlemlere ilgi bakımından farklılıklar göstereceklerdir ve böyle farklılıklar sonuçları etkileyebilir. Ayrıca denekler rastlantısal olarak koşullara dağıtılmış olabilirler. Fakat bazı denekler yönergeleri anlamazlar ve bir zorunluluk olarak deneyden çıkarılırlar. Artık rastlantısal dağıtımdan söz edilemez. Kendiliğinden biraz yanlış bir seçim olmuştur. Daha güç koşuldaki daha az zeki denekler belki bilerek ya da amaçlı değil ama bir o kadar kesinlikle deneye katılmamaya karar vermişlerdir. Böylece daha az zeki deneklerin bile yönergeleri anlamada bir güçlük çekmedikleri öteki koşulda ortalama olarak daha az zeki insanlar ya da denekler bulunacaktır. Deneyin yaptığı herhangi bir şeyin ya da bir özelliğin bir çalışmada gireceği koşulu belirlediği her durumda rastlantısal dağıtım kaybedilmiştir. Rastlantısal dağıtımı kavramlaştırmanın bir yolu şudur. Bir araştırma ya da deney başlamadan önce hiç kimse bir koşuldaki denekleri diğerindekilerden ayıran bir özellik belirleyemez. Farklı koşullardaki denekler bazılarının bir koşula, bazılarının diğer bir koşula konmaları dışında herkesin gözünde birbirlerinin aynıdır. Dağıtım rastlantısal olduğunda istatistiksel testlerle sağlanmış güvenlik sınırları içinde iki grubun sistematik olarak hiçbir bakımdan birbirlerinden farklılık göstermediklerinden emin olabiliriz. İkisi arasındaki herhangi bir farklılık, örneğin zeka açısından bir farklılık tümüyle rastlantısal olacaktır. Ortalama olarak bir grubun diğerinden daha zeki olması olasılığı vardır. Fakat bu durumun gerçekleşme olasılığı istatistikçilerce oldukça iyi belirlenmiştir ve elde edilen sonuçlara uyguladığımız istatistiksel testler rastlantıya dayalı farklılıkların ortaya çıkma olasılığı üzerine temellendirilmiştir. Eğer örneğin yüksek korku grubunun düşük korku grubundan daha toplumsal olduğunu gözlersek bunun rastlantısal olarak ortaya çıkma olasılığı nedir diye sorarız. Bunun anlamı bir gruba öteki gruba olduğundan daha toplumsal insanları sokmuş olmamız olasılığı nedir biçiminde bir başka soru ile belirtilebilir. İstatistiksel testleri farklılığa uygularız. Böylece o olasılığı tam olarak hesaplayabiliriz. İki grubun rastlantısal olarak yalnızca 100 kez de bir kez bu kadar bir farklılık göstereceğini hesaplayabiliriz. Bu bizi sonuçların belki de deneysel düzenlemelerimizden kaynaklandığı inancına götürebilir. Böylece deneklerin koşullara rastlantıya bağlı olarak dağıtıldığı ve deneysel düzenlemelerin yalnızca bizim istediğimiz anlamda farklılık gösterdiği aç parantez bir grup yüksek korku, diğer grup düşük korku gösterdiği kapa parantez sürece sonuçta elde edilen farklılıkların başka bir etmenden değil de bağımsız değişkenden kaynaklandığından emin olabiliriz. Deneysel yöntemin temel üstünlüğü, durumun bir etkiye neden olan özel yönünü belirleyebilme gücüdür. Sınırlılıkları. Deneysel araştırmaların temel sınırlılığı, bağımsız değişkene ilişkin güçlüklerden kaynaklanır. Güçlü heyecanları oluşturmanın ya da denekleri aşırı koşullara sokmanın zor olması yüzünden deneyler bir değişkenin kısıtlı ya da sınırlı bir büyüklüğünü içermek eğilimindedir. Bazı denekler diğerlerinden daha fazla korkmuş olabilir. Fakat hiçbiri gözleri yuvalarından fırlayacak kadar korkmayacaklardır. Aşağıda bağımsız değişkenin değiştirilmesine ilişkin güçlükleri daha ayrıntılı olarak tartışacağız. Şimdilik kullanabileceğimiz deneysel işlem türlerinin ve bu nedenle de oluşturabileceğimiz bir değişkenin gücünün sınırlı olduğunu belirtmekle yetinelim. Deneysel yöntem genel olarak doğal olayların etkilerinin araştırılmasına uygun değildir. Hava saldırıları, su baskınları, ameliyatlar insanların başına tümüyle rastlantısal olarak gelmez. Bu nedenle de denekler koşullara rastlantıya dayalı olarak dağıtılmaz. Bazen böyle olayların kimleri etkilediği büyük ölçüde rastlantıya bağlı görünebilir ve rastlantısal dağıtım yaklaşık olarak sağlanabilir. Fakat bu hiçbir zaman tam bir rastlantısal dağıtım değildir. Böylece bulgular deneysel olmaktan çok ilişkiseldir. Son olarak deneyler birçok değişkenle ilgili çok fazla verinin toplanmasına elverişli değildir. Her değişken ya da etmen araştırmacı tarafından üretilmek zorunda olduğundan araştırmacı her araştırmada bir ya da iki değişkenle yetinmek durumundadır. İlişkisel çalışmalarda olduğu gibi aynı anda 20 değişkeni değiştiremeyeceği ise kesindir. Deneysel ve ilişkisel bir karşılaştırma. İlişkisel ve deneysel araştırmalar birbirlerini tamamlarlar. İki yönteminde yararlı olduğu birçok durum vardır. İlişkisel çalışmalar özellikle çok miktarlarda verinin toplanmasında etkilidirler. Bize fikir verirler. Daha sonra deneysel araştırmalarda sınanabilecek denencelerin geliştirilmesinde kaynak işlevi görürler. Deneysel yöntem, deney sonunda elde edilen ya da açığa çıkarılan etkinin yalnızca bağımsız değişkenden kaynaklandığı sonucuna varmamıza olanak sağlar. Dolayısıyla da bir değişkenin diğerini nasıl etkilediğine ilişkin bir denenceyi sınayabilmemize elverişlidir. Bu nedenle öncelikle bu tür denenceleri sınamada değişkenler arasındaki ilişkileri ayrıntılarıyla açığa çıkarma ve belirlemede ve böyle ilişkiler hakkında bize açıklamalar getirmede yararlıdır. Örneğin savaş zamanlarında insanlar barış zamanlarında olduğundan daha fazla bir arada bulunmak eğilimindedirler. Bu durum korkunun toplumsallığa yol açtığının bir belirtisi sayılabilir. Fakat buradaki büyük toplumsallık başka etmenlerin sonucu da olabilir. En büyük gruplaşmaların hava akınları sırasında doğal olarak küçük ve insanların birlikte olmak için değil, bombalardan korunmak için toplandıkları sığınaklarda gerçekleştiğini belirtelim. Bombalar insanları korkutur. Bu nedenle de sığınaklara girerler ki buraları her zaman aşırı kalabalıktır. Belki de başkalarıyla birlikte ve güvencede olmaktan çok yalnız ve güvencede olmak isteyeceklerdir. Fakat sığınakların kalabalıklığı yüzünden seçme hakları yoktur. Korku toplumsallığa yol açar görüşü böylece daha kontrollü durumlarda iki ya da üç korku düzeyinin yaratılıp arkasından toplumsallığın ölçüldüğü bir deneyde sınanmalıdır. Diğer bir deyişle ilişkisel araştırma ile denencelere temel oluşturabilecek veriler üretilebilir, deneysel araştırma ile de denenceler sınanabilir. Alan ve laboratuvar deneyleri. İkinci adım deneyin nerede yapılmasının daha uygun olduğuna karar vermektir. Son 10 ya da 15 yıl boyunca sosyal psikolojik araştırmaların çoğunun laboratuvarda yapılmış olmasına karşın bazıları da her zaman alanda yapılmıştır ve alan deneylerinin sayısı giderek artmaktadır. Hem ilişkisel hem de deneysel araştırmalar laboratuvarda ya da alanda yapılabilir ve her ortamın kendine özgü üstünlük ve sınırlılıkları vardır. Alan deneyi, üstün yönleri. Alan deneyleri gerçek ortamlarda gerçek insanlar üzerinde çalışmak eğilimindedirler. Buna karşılık laboratuvar deneylerinde göreli olarak ortam ve deneysel koşullar daha yapaydır. Bu duruma uygun olarak alan deneyleri araştırmanın amacına ilişkin kuşkuları en aza indirmek eğilimindedir. Böylece deneklerin tepkileri daha kendiliğinden ve herhangi bir kuşkunun neden olabileceği yanlılıklara daha kapalıdır. Bir alan deneyinde araştırmacı çoğu kez laboratuvara çekilemeyen türden insanlardan veri toplar. Amerikan sosyal psikolojisinin üniversite ikinci sınıf öğrencileri üzerine kurulduğu sık sık söylenir. Çünkü bu öğrenciler deneyler için en kolay ulaşılabilen insanlardır. Alan deneyleri daha değişik türden deneklerden veri toplayabilir. Böylece de bulguların genellenebilmesi bakımından daha üstündür. Alan deneylerinin diğer bir üstün yanı da bazen laboratuvarda araştırılamayacak kadar güçlü, değişken ve durumların araştırılmasına olanak sağlamalarıdır. Bu özellikle ilişkisel araştırmalar için doğrudur. Çünkü alan deneyleri laboratuvar deneylerini sınırlı kılan aynı türden etmenler tarafından sınırlandırılmaktadır. Daha önce de değinildiği gibi ilişkisel araştırmalarla insanları aşırı koşullarda gözleyebiliriz. Örneğin bir hastanede ameliyat olmayı beklerken ya da bir hava saldırısı sırasında sığınakta birbirlerine sokulmuşken olabileceği gibi. Bu üstünlük düzenlemenin araştırmacı tarafından değil de insanları seçkisiz olarak etkileyen doğal bir olay tarafından yapıldığı ve dolayısıyla bir deney ölçütüne uyduğu durumlarda bazen alan deneyleri için de geçerlidir. Sınırlılıkları. Alan deneyinin temel sınırlılığı durum üzerinde denetim güçlüğünden doğmaktadır. Tümünün aynı şeyi yaşadığından emin olmak, bağımsız değişkene ilişkin doğru ölçmeler yapmak ve benzerleri için denekleri koşullara seçkisiz ya da rastlantısal olarak dağıtmak çok güçtür. Pek çok sayıda rastlantısal olay alan deneylerine girer ve sık sık ilgilendiğimiz değişkenlerin etkilerini belirsizleştirir ve karıştırır. Özellikle bağımsız değişkeni saf olarak artırıp azaltarak bağımlı değişken üzerindeki etkisini saf olarak ölçebilmek çok zordur. Araştırmacı koşullar arasında özgül farklılıklara aç parantez başkalarına değil kapa parantez neden olan koşulları bulmak ya da düzenlemek zorundadır. Örneğin iki korku düzeyi yaratabilecek bir durum bulunabilse bile iki koşul arasında başka bakımlardan farklılıkların bulunmadığından emin olabilmek güçtür. Laboratuvarda bunu sağlayacak saf bir işlem tasarlanabilir. Alanda bunu yapabilmek çok daha zordur. Eğer denekler koşullara seçkisiz olarak dağıtılmışlarsa, araştırmacı davranışta görülen herhangi bir farklılığın bağımsız değişkenden kaynaklandığı sonucuna varabilir. Fakat eğer bağımsız değişken saf olarak artırılıp azaltılamıyorsa, aç parantez, yalnızca korku değil başkaları da değişiyorsa, kapa parantez, gözlenen etkinin yorumu belirsizdir. Açık değildir. Evet, etki deneysel manipülasyondan kaynaklanmaktadır. Fakat bu, korku ya da etkisi araştırılan başka bir değişken demek değildir. Benzer bir biçimde alanda bağımlı değişkenin ölçümü sık sık başka etkilerle karışıktır. Saf değildir, belirsizdir. Araştırmacı yalnızca korku düzeyinde farklılıklar yaratmak zorunda değil, fakat aynı durumda toplumsallığı da ölçebilmek zorundadır. Eğer ideal bir bağımsız manipülasyon söz konusu olsa bile etkiyi ölçmenin uygun bir yönteminin de bulunması olasılığı düşüktür. Yeteri kadar yaratıcılık ve çaba ile bazen uygun durumları bulmak ya da düzenleyebilmek olasıdır. Fakat böylesi olasılıklar çok düşüktür. Dünya, psikoloğa göre özgür bir sorunu araştırıp incelemeye uygun olarak düzenlenmemiştir. Bu nedenle psikolog alan deneyinin ilgilendiği sorunu araştırmaya uygun olmadığı sonucunu çıkarabilir. Laboratuvar deneyi. Üstün yönleri. Laboratuvar deneyinin üstünlük ve sınırlılıkları alan deneyindekilerin tam tersidir. Laboratuvar deneyinin temel üstünlüğü durum üzerinde yapabildiği kontrolün derecesidir. Araştırmacılar her deneyin nasıl bir yaşantıdan geçtiğinden emin olabilirler. Denekleri setkisiz olarak koşullara dağıtabilirler. Onları eldeki konuyu araştırabilmek için gerekli yaşantılar içine sokabilirler. Dışsal etmen ya da değişkenleri en aza indirebilirler. Deneysel işlemlerde rastlantı sonucu oluşabilecek değişiklikleri önlemek doğrultusunda oldukça başarılı olabilirler. Böylece değişiklikler olsa bile tam olarak hangi değişikliklerin olduğunu oldukça iyi bilebilirler. Benzer olarak bağımlı değişken üzerinde büyük bir denetime sahiptirler ve onu alanda olduğundan çok daha ayrıntılı, çok daha bir örnek olarak ölçebilirler. Dolayısıyla laboratuvar özgül bir konu ya da durumu ya da ortamı düzenlemenin ideal yeridir. Sınırlılıkları. Laboratuvar deneyi ile ilgili sorunlar laboratuvar ortamının iki yönü etrafında toplanır. 1. Deneklerin kendileri üzerinde çalışıldığını bilmeleri ve 2. Kullanılabilecek türden manipülasyonların sınırlılığı. Bir kişi bir araştırmada denek olduğunu bilirse kendiliğinden ya da doğal davranmayabilir. Araştırmacıyı memnun etmeye ya da tersini yapmaya çalışabilir. Uygun olduğunu düşündüğü ya da sandığı davranışları gösterebilir. Deneysel düzenlemeyi güven eksikliği nedeniyle ciddiye almayabilir ve benzeri. Bu etkilerden herhangi biri sonuçlarda bir yanlılığa neden olabilir ya da gerçek ilişki ve etkileri seçilemez hale getirebilir. Bu sorunları en aza indirebilme yolları bulunmakla birlikte aşağıda ayrıntılarıyla tartışacağımız gibi belli bir ölçüde her şeye karşın ve her zaman vardırlar. Kullanılabilecek manipülasyon, değişimleme çeşitlerinin sınırlılığından laboratuvar deneylerinin genellikle değişkenlerin orta ya da düşük düzeyleri ile çalışma zorunluluğu kastedilir.